Değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'ya, Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraber hazırlayıp istifadenize sunduğumuz İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın hemen başında, gerek yayınlandığı saatlerde, gerek tekrar saatinde, gerekse de internet üzerinden erkamradyo.com vasıtasıyla ve hocamın YouTube sayfasından İnsan Tamir Atölyesi programımıza göstermiş olduğunuz yüksek alaka için, gönülden dualarınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Var olun ve bugün de Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraber sizlerin evlerinize, hanelerinize, vasıtalarınıza, gönüllerinize misafir olmak üzere radyodaki yerimizi aldık, mikrofonumuzun başına geçtik ve Bismillah diyerek programımıza başladık. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Güzel kardeş, Allah razı olsun.
Allah sizden razı olsun
efendim. Bizden inşallah. Eksik Rabbim cümlemizden razı olsun. Bu dilimiz alışmış, Allah razı olsun, bilmiyorum tam isabet midir. Meşhur bir hikayedir. Büyük zatlardan birisi iyilik yapmış.
Evet efendim.
Ertesi demiş ki o iyilik yapan şahsa, demiş yarın filanca yere gel, evinin adresini vermiş mübarek zat. Gel demiş sana yaptığının ücretini vereyim. Ondan sonra o da gitmiş yani demek ki bir vesile. Gitmiş bakmış ki adam kolunu çevirmiş, abdest almaya hazırlanıyor. Gelince diyormuş ki gel evladım, gelmiş. Sen işte dün şöyle bir şey, sana Allah razı olsun diyecektim ama o kadar da büyük değil senin yaptığın iş. Şu iki öküzü al git.
Allah.
Yani iki öküzü al git. Ama Allah razı olsun demiyor. Yani çünkü Allah razı olsun temennisi muazzam bir şeydir. Bizim hafsalamız almıyor ama öyle dilimiz alışmış. O açıdan yani Allah razı olsun diyoruz. Bazen layık olmayana bile bu dilimizden çıkıyor. Teşekkür etmek lazım. Allah razı olsun dediğin zaman sen onun Cenab-ı Hak katında makbul bir kul olmasını, kendisinden razı olunmuş kul olmasını temenni ediyorsun. Bu er-i levame makamındaysa, milime makamındaysa, mutmaine makamındaysa oralara geçmesi için bir tür dua ediyorsun ama işte dediğim gibi iki öküzü al. Yani ben sana Allah razı olsun diyecektim ama yaptığın iş bu kadar da büyük değil. Sen şu iki öküzü al. Yani birisine Allah razı olsun dediğimiz zaman iki öküzü ona vermekten daha büyük bir şey vermiş oluyoruz aslında.
Evet. Öyle. O yüzden ne dediğimizin farkında olmak fevkalade önemli. Tabii yaşadığımız hayatın, alıp verdiğimiz nefesin farkında olmak, siz de buna vurgu yaparsınız, bu konunun altını çizersiniz. Efendim bugünkü İnsan Tamir Atölyesi programında günahı konuşsak, yani hocam insan neden günah işler? Günah psikolojisi nasıl bir psikolojidir? Günah işleyen insanın kalbinde duyduğu sızı nasıl bir sızıdır? Ya da günah işledikten sonra ya battı balık yan gider deyip freni patlamış kamyon gibi o günah gayyasında insan neden kaybolur? Günaha insan niye alışır? Biraz bu konular üzerinde konuşsak, biz hayatı mı gerçek manada ciddiye almıyoruz? Yoksa sonsuz hayatın, ebedi hayatın vereceğimiz hesabın mı tam manasıyla farkında, idrakinde değiliz? Niye günah işliyoruz hocam? Eyvallah. Ne dersiniz bu konuda?
Eyvallah. Şimdi günah işlememe hali yoktur insan için.
Evet.
Yani tabiatımızdan dolayı. Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde yakın günah kelimesi geçer. Günah kelimesi. Ama bu günah kelimesi bir tür mazerettir esasında. Mesela günah kelimesini kullandığında işte savaş der ki körün katılmamasının günahı yoktur. Şunun katılmamasının günahı yoktur. Bunun katılmamasının günahı yoktur. Oradaki günah ile bizim günaha atfettiğimiz şey biraz farklıdır. Yani namaz kılmamak günahtır. Yani namaz kılmamak günahtır ama yani esasında günah kavramını doğru oturtabilmek lazım. O zaman yani biz günahtan neyi kastediyoruz?
Neyi kastediyoruz?
Evet, günahtan neyi kastediyoruz? Günahtan ben şöyle düşünüyorum. İnsanın kendi hakikatini zahir kılmaklığı yolunda onu başarısızlığa ulaşan şeydir.
Günah.
Günah. Kendi hakikatini zahir kılmak. Nedir kendi hakikati? Kulluktur. Allah'a kulluğunu yapma bilincini zayıflatan veya ihmal ettiren hale günah dedik. Yani ben öyle kendi yanımda mümkün mertebe böyle kitabi olana aykırı düşmesin ama bugünün insanının anlayacağı cinsten bir şey olsun. Seni sen olmaktan, seni Allah'a kul olmaktan veya Cenab-ı Hakk'ın senden beklediği hali gerçekleştirmekten alıkoyan veya öteleyen şey günahtır. Şimdi günah salt bir irade ve iman meselesi de değildir günah işlemek. Yani mutlak bir irade sahibi zaten yoktur da irade mutlak kullanabilecek mahiyette ama iradesi sağlam, imanı kavi insanda da günah sadır olabilir.
Olabilir.
Çünkü günah sadece bir kast ile yapılmaz. Bazen de fıtratın arazıdır günah. Fıtrattaki araz. Nefsteki araz. Neden fıtrat diyorum? Çünkü kendisinden terkip edildiğin şey. Yani neyiz biz? Dört unsurdan muhassal. Ateş, toprak, hava, su. Bu dört unsurun dördünün de taşkınlığı vardır. Öyle değil mi? Suyun da taşkınlığı vardır. Havanın da taşkınlığı vardır. Ateşin de taşkınlığı vardır. Cenab-ı Hak bunlara bir sınır koymuştur. Yani bu unsurların her birisinin kendilerine göre bir haddi şer'ileri vardır. Fakat bunların taşabilme, kendi sınırlarını taşabilme kabiliyeti de vardır. İşte insanda bazen haddi aşabilecek veya yanlış yapabilecek şey potansiyel kendi yaratılışında kullanılan malzemededir. Melaikenin ve iblisin insanın tabutunu görüp yani insan daha dünya görmeden önce cennette onun tabutunu gördüler. Bundan ifsat doğar dediler. Bundan fesat doğar dediler. Neden? Çünkü bu dört unsurdan karılmış bir varlıktır ve bu tabiat çürülmeye, bozulmaya müsait bir tabiattır. Toprak su ile buluştuğunda balçık olur. Aşırıya gittiğinde. Bir de onun hararet aldığı zaman gerçekten bir balçığa dönüşür. Ve o zaman hiçbir işe yaramaz. Onu kurutmak gerekir. İşte insanın nefsinde ve nefsini var eden unsurlardan kaynaklanan şeyler de vardır. Arızalar vardır. İkincisi yani nefsin kendisi tabiatı itibariyle çürümeye, dağılmaya, bozulmaya müsaittir. Bir bahçeyi kendi haline bıraktığında çerp çöp çıkan içinde örenleşir. İnsanın tabiatında örenleşmeye fıtratı vardır, örenleşmeye kabiliyeti vardır. Sürekli bir tayakkuz ile nasıl ki o bahçenin elinde şeylerini ayıklamak, otlarını, ayrık otlarını ayıklamak, yaban otlarını ayıklamak ve mahsa o sebze midir, o meyve midir, oraya odaklanıp ona zarar verecek şeylerden onu temizlemek nasıl icap ediyor ise insanın da nazarını tevhide ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklayarak ondan onu alıkoyacak bütün fiillerini sürekli ayıklayabilsin diye mutlak bir günahsızlık hali yoktur. Sürekli hata yapabilme ihtimali vardır ki sende tayakkuz devam etsin. Bir şey vardır, hep örnek veriyorum. Konya Karaman yolu.
Evet.
Bir şerit gibidir. Dümdüz gider. Hele sabah vaktinde yani diyelim ki gündüz sabah olmuş, sabah tazeliğinde yürüdüğünüzde adeta sizi hipnoz eder. Ama gidin şey ile tabii eski o şimdi yeni yolunu bilmiyorum. Anamur ile Gazi Paşa arasındaki yol. Yani o Toroslardan geçen yol. Hadi bir git bakalım. Bir dakika ihmalkarlık yapabilecek misin? Çünkü sürekli viraj halinde. Sürekli viraj halinde ve sürekli tayakkuz halinde olman gerekiyor. Eğer siz o yolda da ihmalkarlık yaparsanız sık sık şarampole yuvarlanırsınız. Dolayısıyla bir mümin iman ile, kast ile bir şeye odaklanır. Allah'ın rızasını kazanmak veya onun benden istediği kul olmak yahut işte onun yapma dediğini yapmamak. Bu cehd ile hayata baktığın zaman günahlarını azaltırsın. Çünkü bu gerçekten sürekli yayılmaya, dağılmaya müsait olan toprağı bir şekil içinde tutma çabasıdır. Yani kendi haline bıraktığın zaman bu insan hamur gibi dağılır, yayılır. yayılır. Bir şekil içinde, bir biçim içinde kalabilmesi için Allah'ın cebbar sıfatı eşyayı bir arada tutuyor. Yani cebrut sıfatı eşyayı bir arada tutuyor. Yoksa eşya hepsi birbirinden bağımsız vaziyettedir. Hatta Hazreti Musa'ya çığlık attıran şey birbirine zapt-ı rapt içinde görünen dağın bütün zerrelerinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu gördü. Ve onları bir azamet ile, cebr ile bir arada tutan İtya kerhan avtav'an dedi ya, hani canınız istese de gelin, istemese de gelin dedi eşyaya. Onlar da biz sana itaat ederek geldik dediler. Eşyanın tabiatında sürekli bir dağılma, bir tefessüh ve bir bozulma hali var. Bu tefessüh ve bozulma hali, olan her bir şeyin hemen ölüme geçmesi, hemen bozulmaya geçmesi halinden dolayı müthiş bir tayakkuz lazım. Müthiş bir, yani gard almış olmak lazım bir mümin açısından. İşte esas bize lazım olan o tayakkuz halidir. Bu tayakkuz hali olmadığında insan fıtratı kendiliğinden günah dediğimiz hallere de düşer. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Çünkü zaten cehd dediğimiz, mücahede dediğimiz veya büyük cihat dediğimiz şey bu dağılma, tefessü etme, bozulma sürecindeki varlığı müttehit tutmak, var ve kendisine takdir edilen hal içinde tutmaktır. O mücadeledir. Eşyanın tabiatından kaynaklanıyor bizim günah günaha meylimiz. Yani günah dediğimiz yanlış yapmaya meylimiz. Zaten bir de yani bu süreç, bu bir tekamül sürecidir. İnsanın önünde bir vahiy, bir rehberlik olmadan doğru olanı seçip gelmesine imkanı yok.
İmkanı yok.
Yani tabii. Sürekli doğruyu seçebilmesi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir keremidir. Yani sürekli doğruyu seçerek gidebilmesi. Bu mümkün değildir. Vahye mazar olmayan. Hatta peygamberler için dahi zelle vardır. Bu zelle kasten yapılan şey değildir. Peygamberler kasten asla Cenab-ı Hakk'ın emrinin haricine çıkmazlar. İnsanoğlu bunu kasten yapabilir ama Allah dostları da kasten günah işlemezler. Hatta bir şey vardır. O galiba ilk Bediüzzaman'da görmüştüm. Diyor ki insanda iki üç latife keşfettim. Bu latifeler insanda, latife-i Rabbanım, insanda hakim olduklarında, bu latifeler insanda hükümran olduklarında onun günah işlememe şansı kalmaz. Esas olan o latifeler sana hakim olduğunda günah işleyecek ortamda olmamaktır. O yüzden mesela Ehlullah ve Kur'an bizi şüpheli alandan uzak tutmaya çalışırlar. Yani haramdan önce mekruh var. Mesela işte müstahap var. Mendup var. Mekruh var. Tahrimen mekruh var. Sonra haram var. Yani mekruh dediğin şey büyük günah değildir. Yani günah değildir ama çokça tekrar ettiğin takdirde seni muhakkak günaha düşürecek bir kapıdır o. O yüzden mesela oraya yasak girme demiş. O mekruhu işleme. O mekruhu işlediğin zaman sen Allah'ın senden hoşnut olmayacak hale de düşersin diyor. O yüzden mekruhu oraya koydu. Mübah var, mekruh var. Mübah ne? Yapmanda şey yok, yani bir zarar yok, bir faydası da yok. Faydalı şeyle başlar. Mendupla başlar. Sonra müstahapla başlar. Sonra helale gider. Yani aralarında helalden harama geçinceye kadar en az 3-4 mertebe vardır. Yani helal, müstahap, mendup, müstahap, mübah, mekruh, tahrimen mekruh, haram. Bu arada bir aralarında, mabeyninde aslında uzun mesafe vardır. Helal ile haram arasında. Dolayısıyla da kişinin harama o düştüğü noktaya, o günahı işlemeden önce bazı bariyerleri geçmiş olması gerekiyor. Bu da mübah bariyerini geçmiş olacak, mekruh bariyerini geçmiş olacak, ondan sonra harama ulaşacak. İnsanın tabiatı bu aralıkta sürekli ve dosdoğru gidebilme kabiliyetinde olmadığı için Allah bu aralığı ona geniş tutmuştur. Bu sanki 6 şeritli bir cadde gibidir. Yani haram ile helal bariyer gibi kabul edersek arasında 6 tane şerit var. Sen bu şeritlerin hepsini sağa doğru yanaş veya sola doğru yanaşmadıkça sen düşmezsin. haram dediğimiz veya günah dediğimiz işe düşmezsin. Cenab-ı Hak bunu kendi lütfundan yaptı. Neden yaptı? Çünkü bu üç tane varlığın, yani toprak, hava, su ve ateş bir araya geldiğinde bundan dağılma, bozulma, tefessü etme ve farklı yönelmeler çıkacağını bildi. O yüzden dedi ki ben onun hakkında sizin bilmediklerini de biliyorum. Nefsin bütün halleri Allah'a malumdur.
Amin.
Allah insanı topraktan yarattı. Bu toprak ve su ve hava ve güneş tabiatları icabı daima dağılmaya, bozulmaya meyyaldirler. Zaten alem seyyaldir. Yani bu kainat her bir varlık ortaya çıkar çıkmaz vazifesini tamamlamıştır. Dağılmaya yönelmesi lazım. Bu adeta bir ilahi öyle bir sahnedir ki bu şems-i ezeli bir ırmağa tecelli ediyor. Irmaktan geçen her bir su güneşin cilvesine mazhar olup geçiyor. Ama geçtikten sonra karanlığa düşüyor. Normalde hani baktığımız zaman. Aynı şekilde işte insan da böyle bir şeye mazhardır. Fakat insan o ceberut sıfatıyla istikamet üstünde gidebilmesi için kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Ciddi alması gerekiyor. Yani haram işlediğinde, günah işlediğinde nasıl bir zata karşı edepsizlik yaptığının bilinci oluştuğunda o zaman o tarafa yanaşmamak için çok ciddi bir şey alır. Bir gard alır. Bu gard çoğaldığında da bu sefer o arana girmemeye çalışır.
Büyüklerin şöyle bir sözü vardı hocam, aklımda kalmış. Günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne değil, günahı kime karşı işlediğinize
evet,
bakın.
Esas olan budur. Evet. İşte ona ulaşmak lazım. Esasında da yani siz bu günah dediğimiz fiili işlediğinizde kendinizi gerçekten hem kendinizi gerçekleştirmekten uzaklaştırıyorsunuz hem de mutluluğunuzdan uzaklaşıyorsunuz. Mutlu olmaklığınızdan uzaklaşıyorsunuz. Yani tekamül ve güzel olan, fıtri olan sizi mutlu kılar. Sen günah işlediğinde kesinlikle mutlu olma şansını kaybetmeye başlıyorsun. İnsanların bugün buna böyle bakmalı. Hep
evet.
Biz lezzet peşinde, haz peşinde koşuyoruz ya. O lezzet ve haz nefis hesabına yapmış olduğumuz, o verdiğimiz o tavizler zaman içerisinde onun tercihine sebebiyet veriyor. Cenab-ı Hak nefsi bu kadar niye karşısına koyuyor? Yani siz nefsinize uyduğunuz takdirde bu sizi şarampolden yuvarlatır diyor. Yoksa nefs bir araçtır ve hep sola çekiyor. Tamam, tekeri patlamış, hep sola çekiyor. Mütayakkız olacaksın. O zaman o nefis sana itaat etmiş olur. Nefsin tabiatı çürümeye müsaittir. Allah'ın yarattığı, nefsi kendisinden yarattığı malzeme bozulmaya yüz tutuyor. İnsanın iradesini kullanarak veya Allah'tan korkarak, bilhassa da Allah'tan korkarak onu bir istikamet üstünde tutması başlı başına bir cehd ve ciddiyet gerektiriyor. Cehd ve ciddiyet. Eğer ciddiyet varsa, yani insan gerçekten bir sınavda olduğunu biliyorsa ve bu sınavın neticesinde ebedi bir hayatı kaybedecekse, daldan düşeceğine inansa, inan uyuyamaz. Geceleri uyku kaçar. Yani ehlullahın geceleri diri tutmaları, geceleri diriltmelerinin sebebi budur. Geceleri diri tuttuğunuzda işte o teyakkuz hali oluşuyor. Yoksa yani ben şunu işledim, işte günah işlerim. İnsanın tabiatında var günah işlemek. Yani günah dediğimiz hata yapmak, öyle diyelim yani. Hata yapmak, haddi aşmak insanın tabiatında var. Herkeste var.
Ama asıl olan düştüğümüz yerden
asıl
kalkabilmek
olan,
değil mi?
Evet, cıs diye dokununca o tarafa, bu tarafa dönebilmektir. Hı. Yani hatadan uzak durabilmektir. Daha doğrusu işledikten sonra tövbe ve istiğfar edebilmektir. O yüzden Cenab-ı Hak istiğfara ve tövbeye çok ehemmiyet veriyor. Yani kullar istiğfar edince, mesela peygamberimize hitaben sen aralarında bulundukça ve onlar istiğfar ettikçe ben onlara azap edici değilim diyor. Ya bu neyi söylüyor? İstiğfar ettiğinde gerçekten yapmış olduğun o şeyin yanlışlığını kabul ediyorsun ve azmen cezmen bir daha yapmamaya niyetleniyorsun. Yani bir daha ben bunu yapmam ya Rabbi diyorsun. Yapmamaya çalışacağım, niyetleniyorsun. O niyettir insanı yücelten. Belki yine günah, yani yine hata yapacaksın. Ama yaptığında, onun yanlış olduğunu idrak ettiğinde ondan dolayı teeddüp edip Allah'tan af dilemektir. O zaman onu yapmamış olmak, onu yapmış olmak yapmamış olmaktan daha fazla Allah katında şey oluyor.
Tabii.
Yani hani meşhur bir hikaye vardır. şeyde okumuştum ben, Cevahir-i Mültekit'e de. Bir gün Hazreti Muaviye kürsüde oturmuş, koltuğunda dalmış. Bu arada ikindi geçmek üzere. Birisi uyandırmış onu. Uyanır uyanmaz bakmış karşısında, demiş sen iblissin, buraya nasıl girdin sen? Yani sen beni niye namaza kaldırıyorsun demiş. Demiş ben seni namaza kaldırmasaydım sen uyandığında ikindiyi kaçırmış olacaktın. Öyle ah ve fizar edecektin ki, öyle Allah'a karşı yalvaracaktın ki şey diyecekti, Allah senin diğer hatalarını da silecekti diyor. Ben senin hatalarını silmesin diye uyandırdım, kalk namazını kıl diyor. Şimdi hiçbir zaman iblis insanın lehinde şey yapmaz, çalışmaz insan lehinde. Dolayısıyla bazen tazarru ve niyaz yani çok güzel bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki bari onlara bir ikaz, bir bela verdiğim zaman tazarru ve niyaz etselerdi. Yani neticede bizim bela gibi gördüğümüz birçok mesele bizim hata yaptığımızdan uyanmamız için Allah'ın önümüze atmış olduğu bir fırsattır. Yani diyor ki bari onlara bela isabet ettiği zaman tazarru ve niyaz etselerdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kulundan istediği şey tazarru ve niyazdır. Tazarru seni sürekli o makam ile şey tutar. Bir diri arada tutar. Tabii. Diri tutar. O dirilik de tabiatında sürekli var olan sapmalara karşı seni ikaz halinde tutar, mutakkıl tutar. Çok mühimdir. O açıdan günahsızlık yoktur. Günah işlememek diye bir şey yoktur. Her insan hata yapabilir. Ancak bunun mertebeleri vardır. Bizim seviyemizde, bizim gibilerin seviyesinde günahın kendisini işlemektir. Ama bunun mertebesi ve yükseldikçe ehlullah nezdinde günah artık tevhide mani halin akla gelmesidir. Yani biz onu anlamıyoruz bile, anlamayız bile. Tevhide mani bir halin zihnimizde tasavvuru onlar için büyük günahtır.
Ya da kalbin bir anlık gaflet hali.
Gaflet hali. Yani gaflet hali Allah'a bağlılığın dışına düşmek. Halbuki bu dünyanın tamamı, eşyanın tamamından münezzehtir Allah. Yani yarattığı bütün eşyadan münezzehtir. Münezzehtir, mütealdir. Sen o kendisinden tenzih edilen bir varlık arasından çıkarak yaklaşıyorsun. Allah'a yaklaşıyorsun. Yani neticede sen bir maddesin. Allah seni arazlı bir eşyadan var etti. Kendisinden, kendisini tenzih ettiği bir eşyadan. Şimdi bu eşyayı, bu varlığı, ruh dediği bu varlığı temizliğe ta kendi izzetine mukabele edecek bir makama çıkartmak istiyor. Yani kendisinden iğrenilenden kendisinden hoşnut olanı çıkarmak.
Esfeli safilinden alay-ı
evet, alay-ı iliğine çıkmak ve sonra yani Resulullah vefat ettiği zaman ila rafika ala diyor.
Yüce dosta.
Yüce dosta. Yani rafika ala. Şimdi rafika ala noktasına varabilecek bir potansiyel bu. İşte seni o makamdan, o makama ulaşmaktan alıkoyan hallere günah diyoruz. Bu günah. Mesela hemen namaz aklımıza geliyor. Hayır, namaz günah, yani namaz kılmamak evet bir günahtır. Namaz kılmamak günahlara kapı aralayan bir şeydir. Yani çünkü namaz kıldığınızda sizi günahlara gitmekten alıkoyuyor. İnne salata tenha anil fahşai vel münker. Fahşa bedeni, fiili günahlardır. Münker zihni ve kalbi günahlardır. Yani zihnini ve kalbini Allah'tan uzaklaştırmanın adı münkerdir. Ama lezzet ya ve haz, bedenin zevklerini yaptırmak ise, günahlarını çoğaltmak ise o da fahşadır. İnne salata tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber. Allah'ın bu sözü en büyüktür. Allah'ın zikri en büyüktür. Çok değişik manalara gelir çünkü. Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı çokça zikrettiğin zaman o fahşanın ve münkerin sana ulaşmasını önler. Bu da anlaşılır. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ın şu sözü üstündür ki namaz seni korur. Namaz seni günahlardan alıkoyar. Fahşadan ve münkerden alıkoyar. Bütün mesele o mukarreb olabilmektir. Kendisine muhatap olarak, kendisini bilsin diye yarattığı kulun bilmeklikten ve yaklaşmaktan onu uzaklaştıran haller günahtır. Araz, İşte dedim ya, bir bahçenin bahçe kalmasını, bir toprağın bahçe kalmasını istiyorsan onun çitini sık sık yenileyeceksin. İçindeki ayrık otlarını temizleyeceksin. Yabani varlıkları temizleyeceksin. İçinde yetiştirdiğin güle zarar verebilecek hallerden ayıklayacaksın. Sarmaşıkları temizleyeceksin ki o bahçe senin muradına uygun olsun. Ve bunu hep yapacaksın. Bir bahar terk etsen orası tabii viran olur. Bir bahar. Bir an terk etsen. O yüzden Ehlullah demiştir ki hatta bu hadisler beynel kavfi ve raca. Yani
korkuyla
ümit arasında gidip gelmektir. Yani ümit ile şunu diyebilirsin, ben çabalıyorum inşallah Cenab-ı Hakk'ın takdirine layık bir insan olurum. Ben ile cennet demiyorum. Sen Allah'ın sevgisine mazhar olduğun zaman cennet bile sana az gelir. Çünkü rü'yetullah başka bir şeydir. Seni o makama varmaktan, Allah'ın kulu olmaktan, Allah'ın mahbubu, sevgilisi olmaktan, geç onu bugünün insanların anlayacağı lisan ile, dil ile söylersek, kendini gerçekleştirmekten seni alıkoyan şeydir günah, cunah. Cim, nun ve ha'dır. Çok ilginç. Şimdi cim harfi havaici beşeriye denilen bir harftir. Dünyeviliktir cim harfi. Ha harfi mükevvine-i müstevhibedir. Fazlı tekvinidir. Nun harfi nübüvvettir ve ha fazlı tekvinidir. Seni müstesna olarak yaratmış ve seni mesajcı yapmış Rabbin misyonunu, sana verdiği misyonu dünya nimeti için kullanmaktır. Tersten geliyoruz. Cenaha kelimesi cim, nun ve ha. Ha, hava kelimesinde de olduğu gibi bir fazlı tekvinidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ekstra bir rahmet ve merhamet ile sana yüklediği bir güzelliktir. Şimdi bu topraktan insan gibi bir varlık ortaya çıkıyor. Sonra bu insandan mahbub-i ilahi bir varlık ortaya çıkıyor. Şimdi mesele o noktadan baktığınızda seni mahbub-i ilahi olabilecek bir varlık olmaktan alıkoyuyor. O günah dediğimiz şey. Günah, cenaha dediğimiz şey. O açıdan yaptığın fiil seni sürekli tard ediyor. Yani o günah seni sürekli makamdan düşürüyor. Yüksekten, yükselmekten düşürüyor. Bu seni endişeye sevk etmiyorsa ciddiyetini kaybetmişsin. Ne dünya umurundadır ne de cehennem. Esasında ciddiyeti olmayan insanı da ciddiye almamak gerekiyor.
Tabii.
Ciddiyet esastır.
Bir gün de hocam bu söylediklerinize binaen hatırladığım bir anekdot var Asr-ı Saadet döneminden. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Übey bin Ka'b radıyallahu anh'a takvanın ne olduğunu soruyor. Übey radıyallahu anh Hazreti Ömer'e, sen diyor hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet yürüdüm. Bu sefer diyor ki Übey bin Ka'b, peki ne yaptın? Hazreti Ömer Efendimiz, elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün gücümü sarf ettim diyor. Evet. Bunun üzerine Übey radıyallahu anh da işte takva budur. Allah'ın razı olmayacağı bir hareketten titizlikle kaçınmak, Allah'ın emirleri karşısında hassasiyet göstermektir.
Elbette. Şimdi dikenin nesnel bir acıtıcı tarafı vardır. Ama biz günahta onu açık hemen görmüyoruz. Evet. İşte ben o yüzden diyorum ki bugünün insanına diyorum seni sen olmaktan çıkaracak şeydir. Yani dikenin acısını hissetmelisin ki o dikendir onu ya basmayayım diyeyim. Yani ama ne diyor? Namaz kılmıyor. Allah gafur rahimdir diyor. Hata ediyor. Giderim umreye tövbe istiğfar ederim geçer diyor. Kardeşim zaten bu başlı başına bir edepsizliktir. O yüzden biz günahın acısının farkında değiliz. Ben ahirette 45 günü tam da bu niyetle yazdım. Günahın ahireti var, ahiretteki acısı var ama burada da seni başarılı olmaktan, ciddi insan olmaktan, mutlu yaşamaktan alıkoyuyor. Yani dünyada da bu günah işlediğin günahlar sende bir kere tiryakilik meydana getiriyor. Bir müddet sonra sen o günahın esiri oluyorsun. O alışkanlığın esiri oluyorsun. Ondan kurtulmadıkça sen gayya kuyusundan çıkamazsın. Çünkü bir tür tiryakilik getiriyor evet. Günah. Yani günahı tekrarladığın zaman bir günahı, bir ne kadar küçük bile olsa onu tekrar ettiğin takdirde O bir alışkanlık haline gelir. Nefsin alışkanlığı. Ve sen o alışkanlığa bir kere yakalandın mı, ondan tövbe etmedikçe onu terk edemezsin. Tövbe etmek de çok kolay değildir. Çünkü birikiyor. Artı bir şey daha yapıyor. İşlediğin her günah senin kanına bir kefaret yüklüyor. Yani tövbe etmeyi gerektirecek, temizlenmeyi gerektirecek bir maden, bir eser yüklüyor. Veya bir şey yüklüyor yani. Bir epigenetik, bir hak ediş yüklüyor. Yaptığın her günah. Şimdi mesela diyelim ki adam sürekli içki içiyor. Veya içiyor. Diyor ki benim günahımdır. Kimseye zararım yok. Şunu unutuyor. O günahı içerek kendi kanında öyle bir madde biriktiriyor ki çocuğuna geçtiğinde haşyet sensörünü kapatıyor. Huşu sensörünü kapatıyor. Böylece o çocuk ibadet yapsa da, yani onun çocuğu ibadet yapsa da, ibadetin içindeki hazzı ve lezzeti alabilecek sensörü kapanmıştır. Yani istediği bir günah sadece günah ile kalmıyor. Terk edilmeyen günahlar da bakın ahirette önümüze tedavi olmayan sürekli baş ağrısı olacak. Cennettesin. Şimdi böyle bizim bu dünyada geçmeyen şeylerimiz yok mudur? Ağrılarımız, sızlarımız. İşte aynen onun gibi burada terk edilmemiş hatalar, terk edilmemiş günahlar ahirette sürekli hastalıklar gibi sana verilecek. Dişin ağrıyacak. Misal. Yemeğin lezzeti sana ne anlatsın ki? Dişin bir tarafından dişin ağrıyor. Bir taraftan sürekli başının bir tarafından başında ağrı var. Kulağında bir ağrı var. Sana hayatı zindan etmese bile sürekli orada bir ağrı var. Yani bunlar cennete mani olmayacak küçük günahlardan bahsediyorum. Onları dahi terk etmediğiniz zaman veya onlardan tövbe istiğfar etmediğiniz zaman sizin cennet hayatınızda yaşam kalitenizi düşürecek unsurlara dönüşecekler. Buradan da zaten burada da mutsuz olmamızın, bela ve musibetle sürekli sınanmamızın temel gerekçesi o dikkate almadığımız günahlardır.
Evet.
Dikkate almadığımız günahlar. Namazı terk ettiğiniz andan itibaren vettebe'u şehevati olursunuz. Yani eda'u salata ve halefe halfu min bandim eda'u salata vettebe'u şehevati feseyulkavuna gayya diyor. Yani Meryem suresinde Cenab-ı Hak peygamberleri andıktan sonra diyor ki bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleridir. Meryem suresi. Sonra diyor ki işte bunlar geldiler. Allah onlara arzu ettiklerini verdi. Nimet içinde yaşadılar. Rahmet içinde yaşadılar. Sonra bunların çocukları geldi. Bunların arkasından bir grup geldi. Onlar namazı terk ettiler. Namazı terk edince veheni üretecek olan, kalpteki veheni üretecek olan şeye daldılar, şehvete daldılar. Bu şehvet cinsellik değil sadece. Bedenin dünyaya meyleden veya nefsin dünya hazları. Rahat da bir şehvettir. Rahata düşkünlük de bir şehvettir. Yani sigarayı terk edememek de bir şehvettir. Veya sigara içmek de bir şehvettir. Yani şehveti illa da karşı cinse ilgi duymak şeklinde görmemek lazım.
Seni aşırı yemek rahavete, yemeye
rahvete
olmak.
Evet tabii. Ve israfa. Mesela Cenab-ı Hakk'ın andığı israfların en başında, yani isim olarak andığı israf da vakit israfıdır. Şimdi vaktini saatlerce bir oyuna veriyorsun. Evet, yarım saat, bir saat. Biz oyun oynuyorsun. Dünyanın şey yapmıyor yani, dünyana da faydası yok, ahirete de faydası yok. Ama Allah o vakti sana sorduğunda ne yaptın ey kulum? Oynadım ya Rabbi. Tamam, çocuğun oynama hakkı vardır. Fakat o oynama eğer sende tiryakilik yapmış ve kendine kullanacağın, hayra kullanacağın bir vakti nefsin bile işine yarayamayacak bir şekilde tüketmişsen bu müthiş bir israftır. Yeryüzünde vaktin israfı kadar, zamanın israfı kadar bir insan için büyük bir günah yoktur. Çünkü her şey onunla başlıyor. Ben bazen şöyle bir misal veriyorum. Bir oda düşün. Odanın içerisinde dünyana ve ahiretine lazım olacak her şey var. Şey halinde. Dedi ona maketler halinde veya biblolar halinde. Araba mı istiyorsun? Oradan al. Dünya mı istiyorsun? Al. Saadet mi istiyorsun? Al. Cennet mi istiyorsun? Hepsi o dünyanın içerisinde birer şey gibi, maket gibi, küçük maketler, birer sembol gibi orada duruyor. Diyorum ki Selahattin kardeş, 40 dakikam var. Ah, kapıyı açıyorum. Buradan dışarıya çıkarabildiğin ne kadar nimet, şekil, efendim ev, bark, araba, dünya, ahiret için sana lazım olan ne kadar şey çıkartabilirsen senindir. Ne kadar beklersin harekete geçmek için?
Bir an bile bekleme.
Hemen. İşte biz ayak ayak üstüne atıp bekliyoruz. Bu dünya vakti sana ahiret yurdunun malzemelerini, ağaçlarını, evlerini, barklarını, nimetlerini, güzelliklerini almak için, oluşturmak için tanınmış vakitli bir zamandır.
Çok güzel söylediniz.
Vakitli bir zamandır. Bu vakitli zamanı heder ediyoruz. Boşuna harcıyoruz. Çünkü bir hadis-i şerifte diyor ki ahirette cenneti kazanan da husrandadır, kaybeden de. Kaybeden bütün kaybetmiştir. Kazanan niye ben daha fazla çalışmadım diyecek. Yani bir sarayım var, bir saray daha yapardım. Bir bahçem var, bir bahçe daha içinde yapardım. İçinden ırmaklar fışkıran, içinden asmalar, bağlar, bahçeler, bağ bahçesi, hurma bahçesi, bostanlık, her bir şeyin olmak olsun isterdim. İstemiyor musunuz? İstemiyor muyuz şimdi? Bütün bunları biz buradan oraya göndereceğiz. Dolayısıyla da eğer ciddi bir insan, yani ciddiyet varsa bir insanda, cidden Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ve ciddiyeti varsa vaktini hayra kullanır. Yani hayır, hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yani ya hep böyle istim üzerinden mi duracağız? Hep huzurda mı duracağız yani? Hep huzur halinde mi duracağız? Hayır, hep huzur halinde durabilme şansı yoktur insanın. Çünkü huzur ilahide sürekli kalabilmek bir müddet sonra seni istigraka götürür. Ve sen dayanamazsın. Kimsin? Hazreti Musa sesine dayanamadı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç sırasında kalbi huzura yaklaştıkça atmaya başladı. Çünkü bu fani varlık ile onun huzurunu taşıyamazsın. O yüzden de Hazreti Ebubekir bir rivayete göre Hazreti Ebubekir dostunun, Sıddık dostunun nefesini uyku arasındaki hımhımlarını duyurdu ki kalbi yatışsın. Dolayısıyla insanın bu beden ile huzur ilahide sürekli kalabilmesinin imkanı yoktur. Ama yine de orada kalabilmek için sürekli gayret göstermek gerekiyor.
Yani ifade ettiniz, insanın kendisinin farkında olması, aldığı verdiği nefesin farkında olması, kimin huzurunda olduğunun farkında olması ve cehd ve ciddiyet içerisinde bu hayatı yaşaması. Hocam bizim hayatı ciddiye almak bir meselemizin olması lazım. Çünkü sonsuz bir hayatı ya burada kazanacağız ya burada kaybedeceğiz. Başka bir ihtimal şansımız yok.
Şimdi bizim gibi dindar bir ailenin içinden çıkıp gelen insanlarda bir arıza var, ülfet. Yani bizi
alışkanlık.
Bizi şeye sevk eden. İşi ciddiye almaktan alıkoyan. Yani dini ciddiye almaktan alıkoyan bizim içinde doğduğumuz ülfettir. Aileler gördük. Namaz kılınıyor, abdest alınıyor. Kendimize göre fazla bir şey yapmadık. Bu ülfetten dolayı sanki babamızın bir adeti gibi görüyoruz dini. Bu ciddiyeti azaltıyor. Öbür kesimde ise aklını hiç kullanmamak gibi bir alışkanlığı var. Yani hayatı ciddiye almıyor. Çünkü mesela kabul etmemek ile kabule yanaşmamak ayrı bir şeydir. Yani bir ademi kabul, bir de kabulü adem. Yani siz inkar ettiğiniz zaman kasten ben kabul etmiyorum, böyle ne bir tanrı var ne ahiret var dediğiniz zaman bu bir seçmedir ve küfürdür. Ama insanların büyük bir kısmı kabulü adem bir karardır, ademi kabul bir atalet halidir. Ademi kabul yani kale almıyor. Ya işte gelmiş hayata hiçbir gün şöyle bir silkelenip ya ben bu dünya niye geldim? Ben bu kadar niye donatıldım? Ben bu kadar donatılmışken bana ne emir ne görev verildi? Bu alem niçin yaratıldı? Her gün güneş doğuyor, her gün batıyor, her gün güneş doğuyor, her gün batıyor. Her gün sana taze bir sayfa önüne koyuyor. Ya bunun bir manası olmalı, bir gayesi olmalı. Ben buraya bir gerekçeyle gelmiş olmam lazım. Bugün %70 insan bu soruyu hiç sormadan yaşayıp gidiyor. Sorsam ben Müslümanım diyor. Diyorsun ki sen dünyayı tercih etmişsin. Haşa ya, ben Allah'ımı çok severim diyor. Ve samimidir bu sözde, samimidir.
Hakkak.
Bu sözünde samimidir. Ama onu ciddiye almadı ki zihninde tasarlasın, konuşsun. Gelmiş gidiyor. Bir yığın insan bu, şu anda şu vakitte bu vaziyetteler. %70, %75'i. Geride kalan %25'in %15'i de red halinde. Yani o da ademi kabul ediyor. Reddediyorum. Tanrı yoktur diyor. Dünya ahiret hepsi budur diyor. Gelmişiz işte diyor. Seyip gibi böyle düşünmüyor bu dünya. Fizikte okuyor. Yani fizik bir madde ona bir dışarıdan bir etki olmadan hareket edemez. Bunu okuyor, bilgisini biliyor ama bu güneşin hiçbir gün hiç şaşırmadan hep vaktinde doğup dönmesi, ayın vazifesini yapması, dünyanın altında hiç de sarsmadan bu kadar süratle saniyede saatte 25 bin kilometre hızla gidiyor, hiç de insanı sarsmadan nasıl gidebildiğin üzerine hiç akıl yormuyor.
Evet, düşünmüyor. İntibaha getirmiyor bu.
Hiç düşünmüyor. Bunlar bizim şeyimiz değildir, muhatabımız değildir. Çünkü bunlar bir tür, özür diliyorum, davardırlar. Dünya işlerini halletmeye göndermiş Allah bunları. Yani evet hepimiz bir tür davarız. Ama o davarlıktan çıkıp muhatap ilahi olacak kadar bir teyakkuz hali sende yoksa sen damdan daldan düşüren bir meyve gibi toprağa karıştırılırsın. Aslında o da bir nimet gibi geliyor insana ama varlık nimetini tatmış olduktan sonra yokluğa atılmak bütün bilinç ve şuur sahipleri için büyük beladır. Sen bir nefsine bir sor. De ki 1000 yıl yaşayacaksın. Mesut ve bahtiyar. Sonra hiç olmayacaksın. Öbür de der ki işte 40 yıl yaşayacaksın. Çaresizlik içinde, zokuntular içinde, perişanlıklar içerisinde ama sonra bir ebedi hayat var. Hangisini kabul eder? Aklı başında olan sonuncuyu. Ama aklını hiç kullanmayan insan veya aklıyla alakası olmayan insan ya versin 1000 sene yaşayayım gideyim. Çünkü gerçekten ondan sonra nasıl bir hayat onu bekliyor bunu ciddiyetle düşünmüş değil. Ben bunu çok geç fark ettim. Neden Ülfet'i örnek verdim? Ben de neticede derdi Allah olan veya efendim korkunun ne şeyin günahın ne olduğunu bilen bir babanın kucağına verildim. Yani şey olarak. Bu çok güzel bir nimetti. Yani Allah'tan korkan bir babanın, Allah'tan korkan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmek muazzam bir başlangıçtır. Ama bunun bir de handikapı var. Eğer sen zihnini o din, o Allah ve hakikat üzerine, o peygamber üzerine zihnini yormamışsan, bunların hakikatini anlamak için bir cehd göstermemişsen, bir ülfete düşüyorsun. İşte din var. İşte namaz kılınıyor. Oruç tutuluyor. Abdest tutuluyor. Halbuki bu oruç nedir? Bu namaz nedir? Bu her gün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne anlama geliyor bilemezsin. Neden Cenab-ı Hak la ilahe illallah tevhidini, la ilahe illallah Muhammed Resulullah telkinini İslam'ın 5 şartı içine koyuyor. Savum, salat, hac, zekat, kelime-i tevhid. Değil mi?
Evet.
Niye? Çünkü bu insanın sürekli yerini, sınıfını ve şeyini belirlemesi gerekiyor. Yani ben Müslümanım. Ben düzgün bir adamım. Ben Allah'a ahdettim. Ben Allah'a söz verdim. Ağır bir söz aldım üstüme. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü diyerek insanın kendisinin içinde bulunduğu hali ciddiyetini sağlaması içindir. Sürekli kendisine telkin vereceksin. Çünkü bu telkin olmadığı takdirde gevşeyip gidiyorsun. O telkinle ben ey Selahattin bak sen şu anda çok nezih bir topluluğa hitap eden nezih insanların dinlediği bir radyonun şimdi sen bu programın bu mikrofonun başındayken üstlendiğin misyonun gerektirdiği ikaza uymazsan ne yaparsın? Madar olur gidersin. Çünkü bu mikrofonun sana yüklediği bir ciddiyet var. Şu kullanılmaz, bu konuşulmaz. Tabii. Normalde kendi aramızda konuşurken vereceğimiz misallerin hepsi verilmez. Çünkü o ikaz ve o edep hali sende var olduğunda sürekli zihnin kelimeleri ayıklar, sürekli. Ayıklamaya çalışır. Daha nezihini söylemek, daha doğrusunu söylemek için seni zorlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın seni sürekli gördüğü ve senin de kendine Müslüman olarak Allah'a isnat etmen ve Hazreti Muhammed'e ümmet olarak kendini sürekli tespit etmen veya bunu tekrar etmen konumunu hissedebilmek açısındandır. Konumunu.
Müteyakkız olmak, müteyakkız kalmak. Evet. Aslı olan bu. Hocam Allah razı olsun.
Cümlemizden inşallah.
Bu bahsettikleriniz gerçekten hayati meseleler. Gerçekten hayati meseleler. Çünkü sonsuz hayatımızı ilgilendiriyor.
Evet, aynen öyledir. Sonsuz hayatımız.
Bir gün bir talebesi Üstad Hazretlerine, Bediüzzaman Hazretlerine diyor ki, ya Üstad diyor, biz de Allah'tan korkuyoruz ama diyor, ya sen titriyorsun diyor, titriyorsun. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri de, ben diyor cehenneme mi gideceğim, cennete mi gideceğim, bunu bilmiyorum.
Tabii ki.
Benim diyor ebedi bir hayatı
kurtarmak gibi bir davam var.
Ha, aynen. Kaybetmek gibi bir korkum var. Kazanmak evet. gibi bir derdim, davam var. Öyle olunca işte o zaman böyle insanlar hep müteyakkız oluyorlar. Tabii. Demek ki ya titriyorlar.
Ehlullah yapan. Evet. Yani Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bu topraklarda Cenab-ı Hakk'a bin şükür bir yığın ehlullah var.
Elhamdülillah.
Bu ehlullahı ehlullah yapan o teyakkuzdur. O edep halidir. Ha, şunu da unutmamak lazım. Bu ehlullahın büyük büyük büyük büyük büyük bir kısmının babası ve annesi ehlullah'tırlar. Çünkü toprakları da ona müstait haldedir. Çünkü
zemini.
Evet.
Müsait.
Şimdi az önce dedim ya, hani bir örnek verdim. İçki sürekli içen bir insanın kanından tahassül etmiş, ortaya çıkmış bir varlıkta huşu kelimesi, daha doğrusu huşuu alan sensörleri zarar görüyor. O eksik kalıyor. Yoksa o tek kişilik bir günahtır, gider Allah hesabını verir. Ama yüklenirken, o günahı yaparken yüklendiği manen madden, yüklendiği şey bir sonraki dönemde senden hasıl olacak meyvenin tabiatında arazlara sebebiyet veriyor. Senin çocuğunda ortaya çıkıyor. O açıdan mesela ehlullahın büyük bir kısmı gerçekten Allah'tan korkan, gerçekten müdrik ve dini ciddiyete alan insanların evlatlarıdırlar. Bunu da unutmamak lazım.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak o büyüklerimizin güzel hayatlarından hisseler alabilmeyi de ve anlattıklarınızdan dersler çıkartıp hayatımıza bu yönde çeki düzen verebilmeyi, en önemlisi hayatımızı ciddiye alabilmeyi, neyi niçin yaptığımızın farkında olmayı, müteyakkız olup müteyakkız kalmayı bizlere ve tüm dinleyenlerimize nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun hocam.
Allah razı olsun. Bu mikrofonları önümüze koyan insanlardan Allah razı olsun, onlardan bu hayrın, bu bereketin ahiretlerine de zat olması için. Çünkü neticede bu vasıtaları önümüze tabii. koymasalardı biz insanlara sesimizi ulaştıramayacaktık. Bu ciddi bir irşattır. Bu zamanın cihadı budur. Yani gerçekten insanlara, iyilik arayan insanlara veya yüreğinde iyilik kaygısı taşıyan insanlara istikamet verecek bir söz söylemek veya bir adres göstermek bu zamanın en büyük cihatlarındandır elhamdülillah. Bunun vasıtalarını önümüze koyan şu müessesenin hem sahiplerine hem hadimlerine canı gönülden cidden teşekkür ediyoruz. Allah onları ebediyet hayatında dahi şad etsin.
Amin efendim. Allah sizden de razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Mehmet Ali Bulut hocamla beraber bir İnsan Tamir Atölyesi programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.